Kitabın adı KPSS, Kamu Personeli Seçme Sınavlarına Hazırlık Kitabı. Yayınlayan Yeni Çizgi Yayınları. Bu kitap Milli Kütüphane stüdyolarına seslendirilmiştir. 12. kaset A yüzü, sayfa 332. 34. Yıllar yılı okumamış, okutulmamış Anadolu insanı yazıdan yoksun olunca, düşüncelerini kendine özgü şekillerle, renklerle dile getirmeye çalışmış, bu şekilleri, renkleri halısına, kilimine, yağlığına, çorabına işlemiştir. Yukarıdaki parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Anadolu insanı yüzyıllar eğitimden yoksun kalmıştır. B. Anadolu insanı halı ve kilimlerinde en güzel şekilleri oluşturmuştur. C. Okuma ve yazma bilmeyen Anadolu insanı pek çok değerli eserler yaratmıştır. D. Okuma yazma bilmeyen Anadolu insanı düşüncelerini el işleriyle yansıtmıştır. E. Anadolu insanı düşüncelerini dile getirmekte zorlanmıştır. 35. Şu bir gerçektir ki, çağımızın hızlı teknik gelişimi içinde dili üreten toplumlar, araç yapma düzeyine gelen toplumlardır. Herhangi bir aracın mekanizmasını kuran, doğal olarak onun dilini de yaratıyor. Gelişmemiş ülkeler bunun aktarmacılığını yapıyorlar. Böylelikle aracı yapan ulusun dili, onların dili ve kültürü üzerinde egemenlik kuruyor. Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Teknik gelişimi ileri ülkeler çağdaş ülkelerdir. B. Bilim ve teknikte ileri ülkeler geri kalmış ülkelerin dili ve kültürü üzerinde egemenlik kurarlar. C. Teknik aracı üreten ülkeler onun ismini de koyarlar. D. Bilim ve teknikte ileri ülkeler gelişmiş ülkelere ihracat yaparlar. E. Bilim ve teknik kendi kültür ve dilini de yaratır. 36. Babam eli açık bir insandır. Cümlesindeki deyim aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A. Savurganlık. B. Çalışkanlık. C. Cömertlik. D. Zenginlik. E. Cimrilik. 37. Aşağıdaki şiirin hangi mısrasında tırnak, parantez içinde iki tırnak, parantez kapandı, içine alınması gereken söz grubu vardır? A. Bayrağın gölgesinde yürüyorken ileri. B. Herkes bana diyecek, ne şanlı Türk askeri. C. Kimse beni tutamaz, dönmem sözümden geri. D. Anne, büyüdüğüm gün asker olacağım. E. Büyük sevgiler, büyük heyecanlar yaratır. 38. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A. Onun şiirinde hiçbir şairin izini bulamazsınız. B. Bu yüzden yazdıklarımda özgünlük değil, çeviri havası hissedilir. C. Aynı sözü geleneksel bir şiir biçimlerini kullanan şairler içinde söyleyebiliriz. D. Bazı ustalar belki bu yönde verimli çalışmalar yapmış olabilir. E. Genç şairlerin usta şairlere öykünmesi doğaldır. 39. Anılar bir anda çocukluğun uzak bir gününde yaşatır insanı. Dalıp gittim caddede yürürken. Durdum, o çiçekçi dükkanını aradım, bulamadım. Nice şeyler, nice değerler ortadan kalktı. 1930'ların o çekingen, ürkek çocuğu nerede? Benimle ne ilgisi var soluk resimlerde karşılaştığım o çocuğun? Bir vitrinde kendimi seyrediyordum. Anılardaki insan, gerçektekiyle bu denli ters düşer mi? Parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. İnsanın zamanla değişmesi. B. Belleğin yaşla birlikte zayıflaması. C. Çocukluk anılarının aldatıcı olması. D. Zamanın su gibi akıp gitmesi. E. Geçmişin güzel yönleriyle hatırlanması. 40. Hastalansan göz yummayıp kim ağlar? Başucunda sana bakan ya kimdir? Annen yavrum, onda öyle yürek var ki razıdır, senin için canını verir. Anneciğin melek gibi bir insan. Sev anneni, sev anneni her zaman. Şiirde annelerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir? A. Ailenin bütün işlerini yaptıklarından. B. Çocuklarını canları gibi sevdiklerinden. C. Çocukların dertleriyle ilgilendiklerinden. D. Fedakar olduklarından. E. Para kazandıklarından. 41. Aşağıdakilerinden hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? A. Yaşam, biz planlar yaparken başımızdan geçenlerdir. B. Konuşmaya yeni başlayan çocuk çok sevimli olur. C. O bir zamanlar beyaz perdenin kralıydı. D. Bu konuda bir şeyler yapılmalı artık. E. Mutluluk sıkıntıdan, mutsuzluk da umuttan uzak değildir. 42. Okumaya susamış bir genç için artık tek düzelik, can sıkıntısı kalmaz. Her gün bir önceki günün üstünde bir basamak olur. Çünkü gençler için okumak, yeni bilgilerin, yeni düşlerin, yeni tutku ve özlemlerin kaynağını oluşturur. Bu parçada aşağıdaki görüşlerden hangisi savunulmaktadır? A. Okumak, insanın kendini geliştirmesinde bir araçtır. B. Pek çok insan okumayı sever. C. Gençler okumaya çok düşkündür. D. Bilgi ancak okumakla kazanılır. E. İyi yazmak okumakla olur. 43. Kurtarıcı, yapıcı, kurucu ve kalıcı olan yalnız küçük sevgilerdir. Atatürk işte böyle anıtsal sevginin sembolüdür. Onun o büyük sevgisi, büyük heyecanı, büyük imkanı olmasaydı bugün ne Türk milleti ne de Türk vatanı vardı. Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Bugün büyük sevgilere ihtiyaç vardır. B. Büyük sevgiler büyük heyecanlar yaratır. C. Milletleri büyük sevgiler kurtarır. D. Büyük sevgilere çok az rastlanır. E. Büyük sevgilere çok sık rastlanır. 44. Aşağıdaki cümlelerin hangisi? Ne ekersen onu biçersin. Atasözüyle ilgili değildir. A. Yarınımızı bugün yaptıklarımız biçimlendirir. B. İyilik eden iyilik, kötülük eden kötülük bulur. C. İnsan bu dünyada bir ses, bir iz bırakmalıdır. D. Sonunda üzülmek yerine şimdiden bir şeyler yapmalıyız. E. Gençken çalışan yaşlılıkta rahat eder. 45. Ava gitmekten hoşlananlar arasında dostum, arkadaşım diyebileceğim kimse altı çizili yok. Tümcesindeki altı çizili sözcüğün anlamdaşı aşağıdakilerden hangisidir? A. Başkası. B. Yabancı. C. Biri. D. Tanıdık. E. Erkek. Test 20'nin cevap anahtarı. 1. C. 2. E. 3. E. 4. C. 5. E. 6. B. 7. D. 8. A. 9. C. 10. A. 11. B. 12. D. 13. C. 14. E. 15. E. 16. B. 17. E. 18. B. 19. E. 20. C. 21. C. 22. D. 23. E. 24 C, 25 D, 26 B, 27 C, 28 A, 29 A, 30 D, 31 B, 32 D, 33 B, 34 D, 35 B, 36 C, 37 B, 38 C, 39 A, 40 E, 41 B, 42 A, 43 C, 44 C, 45 C. Konu başlığı: Eğitim bilimleri. Ölçme ve değerlendirme. Eğitim ve öğretimle yakın ilişkisi olan kişilerin en çok kullandığı kavramlardan biri ölçme, diğeri ise değerlendirmedir. Çoğu kez bu kavramlar birbiriyle karıştırılmakta, ölçme yerine değerlendirme, değerlendirme yerine de ölçme kullanılmaktadır. Gerçekte bu iki kavram birbirlerinden anlam bakımından farklı, uygulamada ise aralarındaki ilişkilerin oldukça fazla olduğu görülmektedir. Ölçme ve değerlendirme arasındaki ilişki. Eğitimde kullanılan değerlendirme ile değerlendirmenin sözcük anlamı çok zaman karıştırılmaktadır. Aynı zamanda değerlendirme bazen ilgililerce ölçme yerine de kullanılmaktadır. Örneğin, bir öğretmen sınıfında başarı testi uyguladığı zaman öğrencilerin bu test sonuçlarına göre hem başarılarını ölçtüğünü hem de başarılarını değerlendirdiğini söyleyebilmektedir. Oysa eğitimde kullanılan değerlendirme hem sözcük hem de ölçme anlamından farklıdır. Değerlendirmenin sözlük anlamı bir iş ya da durumu kıymetlendirme, ona değer vermedir. Eğitimde kullanılan değerlendirmenin ise iki yönlü anlamı vardır. Birinci anlamı, bireyin davranışlarının nitelik yönüyle ilgilidir. Bu davranışların yeterlilik derecesini gösterir ve değerlendirme ölçekleri ile belirtilir. Bireyin konuşma yeteneği çok zayıf, iyi ya da çok iyi gibi ikinci anlamda kullanılması ise davranışların kantitatif yönüyle ilgilidir. Bu anlamda değerlendirme, ölçmenin tanımına benzemektedir. Öğrenci tarih testinde 70 puan aldı. Matematik dersinden 2 not alarak bütünlemeye kaldı. Mehmet'in ağırlığı 80 kilogram gibi. Ölçme ve değerlendirme ilişkilerini maddeler halinde şöyle özetleyebiliriz. Ölçme, özelliğin, değişkenin miktarını gösterir, değerlendirme ise bu miktarın yeterli olup olmadığını ya da amaca uygun olup olmadığını belirtir. Değerlendirme daha geniş, ölçmeyi de içine alan bir kavramdır. Ölçme, değerlendirmeden önce gelen bir işlemdir. Ölçmelerden sonra değerlendirmeye gidilir. Ölçme, daha çok gözlem, değerlendirme ise karşılaştırma, yorum ve yargıya dayanır. Ölçme. Bugünün uygar toplumlarında hemen her yerde ve her işlemde ölçme söz konusudur. Örneğin, zamanı, arabanın hızını, harcanan elektrik ya da su miktarını ölçmek için çeşitli ölçme araçları geliştirilmiştir. Ölçme bir betimleme işlemidir. Geniş anlamında ölçme, belli bir nesnenin ya da nesnelerin belli bir özelliğe sahip olup olmadığının, sahipse sahip oluş derecesinin gözlenip gözlem sonuçlarının sembollerle ve özellikle sayı sembolleriyle ifade edilmesidir. Bu anlamda bir kişinin cinsiyetinin, kadın erkek, bir erkeğin medeni halinin, evli, bekar, dul, boşanmış, ne olduğunu, belli bir gündeki sıcaklığın kaç derece ya da bir çocuğun ağırlığının kaç kilogram olduğunu belirtmek birer ölçmedir. Ölçme, ölçülecek bir özelliğin, nesnenin belli bir ölçek üzerinde sayısal değerlerinin bulunması işlemidir. Diğer bir ifade ile ölçülecek özelliğin, nesnenin karşılığının uygun bir ölçek üzerinde karşılaştırılmalı bir biçimde sayısal olarak gösterilmesidir. Türkçe sözlük tanımı ile ölçme, varlıkların en, boy, hacim, süre gibi nicelikleri kendi cinslerinden seçilmiş bir birimle karşılaştırılıp kaç birim geldiklerini belirtmektir. Bu tanımda çözümlendiğinde ölçme işleminde varlıkların ölçülecek özelliklerinin nicelik yönünden ele alındığı, bu özelliklerin belli ölçekler üzerinde karşılaştırılarak kaç birim geldiklerini sayısal olarak ifade etme işlemi olduğu görülür. Ölçmede ölçme konusu olan şey bir özelliktir. Belli bir özelliğe sahip olup olmama ya da sahip oluş derecesi nesneden nesneye, durumdan duruma, aynı nesne içinde zamandan zamana değişebilir. Cinsiyet, medeni hal, ağırlık kişiden kişiye, sıcaklık ise zamandan zamana ya da yerden yere değişebilir. Belli bir özelliğe sahip olup olmama ya da sahip oluş derecesi bakımından bireyler arasında farklar vardır. Fark kavramı ölçme için temeldir. Bir anlamda denilebilir ki ölçme farktan doğmuştur. Gerçekten de bütün insanlar eşit derecede zeki olsalardı zeka kavramı, aynı uzunlukta olsalardı boy kavramı, her yer her zaman aynı sıcaklıkta olsaydı sıcaklık kavramı olmazdı ve dolayısıyla bunların ölçülmesi diye bir şey de söz konusu olmazdı. Her nesne görünen birçok farklı özelliğe sahip olduğundan özellik kavramı ölçmenin önemli sorunlarından biridir. Fiziksel nesneler ağırlık, uzunluk, renk, işlev gibi özelliklere sahiptir. İnsan, fiziksel nesnelerin özelliklerine sahip olmasının yanı sıra, ölçülmesi çok daha güç olan zeka, başarı, kişilik gibi özelliklere de sahiptir. Bazı özellikler doğrudan gözlenebilir. Bazı özellikler ise doğrudan değil, dolaylı biçimde gözlenir. Bundan ötürü doğrudan ve dolaylı ölçme yöntemleri ortaya çıkmıştır. Doğrudan ölçme. Doğrudan ölçmede, ölçme konusu olan özelliğin kendisini dolaysız olarak ölçebiliriz. Örneğin, boy ve ağırlığın ölçülmesini ele alalım. Uzunluk ve ağırlığı kendileriyle aynı türden bir araçla bir birimle ölçüyoruz. Uzunluk, aynı türden iki nesne yan yana konularak ölçülüyor. İki ağırlığı dengelemekte ağırlığı ölçüyoruz. Dolaylı ölçme. Bazı özellikler doğrudan ölçülemezler. Doğrudan ölçülemeyen özellikler, onlarla ilgili olduğu bilinen ya da ilgili olduğu sanılan başka bir özellik gözlenerek dolaylı olarak ölçülürler. Örneğin, sıcaklık ve zeka doğrudan değil, dolaylı olarak ölçülür. Sıcaklık, termometre denilen araçlarla ölçülür. Aslında sıcaklık ölçerken gözlenen tüp içindeki civanın alçalıp yükselişidir. Biz, sıcaklıkla civanın yükselip düşüşü arasında kurulu bir ilişki bulmuşuz. Sıcaklık arttıkça civa yükselecek, sıcaklık düştükçe civa sütunu da düşecek. Görüldüğü gibi burada ölçülen sıcaklığın kendisi değil, onun bir tüp içindeki civaya olan etkisidir. Civa sütunun alçalıp yükselişine bakarak sıcaklıkla ilgili yargıda bulunuyoruz. Zeka ve başarının ölçülmesi de aynı biçimdedir. Zeka ve başarıyı ölçmek için bireyin tepkide bulunabileceği bir takım durumlar ya da koşullar, testteki sorular yaratıyoruz. Birey ne denli çok soruya doğru cevap verirse o denli zeki ya da başarılı sayılıyor. Bir bakıma termometre içindeki civanın sıcaklığın ölçülmesinde oynadığı rolün aynısını testteki sorular zeka ya da başarının ölçülmesinde oynuyor. Eğitimde ölçme konusu olan özelliklerin çok azı doğrudan gözlenebilir. Söz gelimi elle yapılan işler dışında yanlışsız ve güzel okuyabilme, iyi konuşabilme gibi bazı özellikler de doğrudan gözlenebilir. Bunlar da ölçme konusu olan davranışla gözlenen davranış aynıdır, özdeştir. Fakat eğitimde genellikle ölçme konusu olan davranış değil de onunla ilgili olduğu sanılan davranışlar gözlenip gözlem sonucu asıl ölçme konusu olan davranışta atfedilir. Söz gelimi öğretmenlerin sınıfta öğrencilerine belli durumlarda belli biçimde davranmaları istenilir. Bir öğretmen adayının böyle durumlarda nasıl davrandığını gözlemek için onu gerçek yaşam durumuna sokmak masraflı ya da olanaksız olabilir. Onun için ileride öğretmen olacak bir öğrenciye sınıfta şöyle bir durumla karşılaştığınızda nasıl davranırsınız diye sorular sorularak onun sözel tepkisi alınır. Öğrencinin cevabı onun böyle bir durumda nasıl davranacağının bir işareti olarak kabul edilir. Yine iyi vatandaş olma hemen bütün demokratik eğitim sistemlerinin hedefleri arasındadır. Bir kişi askerliğini yapar, vergisini verir, seçme ve seçilme hakkını kullanır ya da görevini yerine getirir ise iyi vatandaş sayılır. Okul sıralarında bir öğrencinin iyi vatandaş olup olmadığını gerçek durumlar içinde gözlemek olanaksızdır. Çünkü öğrenci vatandaşlık haklarını kullanma ya da vatandaşlık görevlerini yerine getirme durumunda değildir. Onun için okul sıralarında öğrencinin iyi vatandaşlık özelliğini kazanıp kazanmadığını anlamak için ya öğrenciye vatandaşlık bilgisini ölçen bir test verilir, sözelleştirilmiş davranış testi, ya da onun okuldaki öğrenci seçmelerinde nasıl davrandığı gözlenir, ilgili davranışın ölçülmesi. Bütün bu ölçme durumlarında dolaylı ölçme yöntemi kullanılmaktadır. Eğitimdeki ölçmelerin genellikle dolaylı olması, eğitimdeki ölçme sonuçlarına daha çok hata karışma olasılığını artırır. Çünkü dolaylı ölçmelerde doğrudan ölçmeler için söz konusu olan hata kaynaklarından ölçücü, ölçme aracı ve ölçülen özellik. Başka, asıl ölçme konusu davranış ile gerçekte gözlenen davranış arasında kurulan ilişkide bir hata kaynağı olabilir. Gerçek iş ya da yaşam durumuna benzetilmiş yapma bir durumda istenildiği gibi davranan birisi, gerçek durumda öyle davranmayabilir. Belli bir konudaki sorulara sözel olarak doğru cevaplar verme, o konuda istenildiği gibi davranılacağının güvencesi olmayabilir. Ölçmede genellikle araç kullanılır. Ölçme aracı kullanmak iki bakımdan gerekli ve yararlıdır. Birincisi, ölçme aracı gözlemin duyarlılığını artırır ve daha çok sonuç verir. İkincisinde, ölçme işlemini kolaylaştırır. Çünkü ölçme araçlarının çoğu önceden bölümlenmiştir ve bu tür araçlarda ölçme sonucu hemen okunarak sayı ile ifade edilir. Bununla birlikte ölçme aracı kullanılarak elde edilen ölçme sonuçlarının olabildiğince az hatalı olması, kullanılan aracın belli bazı niteliklere sahip olmasını gerektirir. Geçerlik. Geçerlik bir ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı özelliği başka herhangi bir özellikle karıştırmadan doğru olarak ölçebilme derecesidir. Başka bir deyimle bir ölçme aracının geliştirilmiş bulunduğu konuda maksada hizmet etmesidir. Söz gelimi uzunluk ölçmek için geliştirilmiş bir araç olan metre, kişilerin boylarını ölçme maksadına hizmet eder. Fakat kişilerin ağırlıklarını ölçme maksadına hizmet etmez. Bu demektir ki bir ölçme aracı olarak metre uzunluk ölçmede geçerlidir. Fakat ağırlık ölçmede geçerli değildir. Aslında bir aracın sadece kullanıldığı maksat için geçerliğe sahip olması söz konusudur. Bu durum şöyle bir örnekle somutlaştırılabilir. Bir okuduğunu anlatma testi, okuduğunu anlama yeteneğine ölçmede yüksek bir geçerliğe sahip olabilir. Fakat aynı test çok büyük bir olasılıkla matematikte problem çözme yeteneğini ölçmede geçerliğe sahip değildir. Bir aracın geçerli olması için onun sadece ölçmek için düzenlendiği özelliği ölçmesi, yani onu başka özelliklerle karıştırmadan ölçmesi de gerekir. Lise son sınıf öğrencilerinin sosyoloji bilgilerini ölçmek için bir yazılı yoklama yapıldığını ve sınav sonunda her bir öğrenciye başarısının özeti olan bir puan verildiğini düşünelim. Bu sınav lise sosyoloji bilgilerinin tümünü ölçüyorsa elde edilen puanlarda yazı güzelliği, anlatımın biçimi ve düzgünlüğü, bilgiyi sunuş biçimi gibi sosyoloji bilgisi dışındaki başka etkenlerin etkisi yoksa söz konusu sınavın geçerliği tamdır. Bu durumda sınavdan elde edilen puan bizim ölçmek istediğimiz sosyoloji bilgilerinin tümünün ve sadece sosyoloji bilgilerinin bir ölçüsü olur. Uygulamada ve özellikle eğitimde birçok durumda ölçmek istediğimiz bilgi ve becerilerin tümünü bir sınavla ölçmek olanaksız olduğu gibi, sınavdan elde edilen puana ölçme konusu bilgi ve beceriler dışındaki başka etkenler de etki eder. Bu etkenlerden ötürü elde edilen puana hata karışır. Bu nedenle özellikle eğitimde kullanılan ölçme araçlarının geçerliği hiçbir zaman tam değildir. Bir başarı testinin niteliği, ölçülecek olanın ne olduğunun ve onun nasıl ölçüleceğinin açıkça belirlenmiş olmasına bağlıdır. Ne ölçülecek sorusunun cevabı, testin uygunluk ya da ilgililiğine bağlıdır. Nasıl ölçülecek sorusunun cevabı ise, büyük ölçüde testin güvenirliğini ilgilendirir. Ölçtüğü şeyle ilgili olan ve ölçtüğü şeyi tutarlı olarak ölçen bir test geçerlidir. Bir test için uygunluk, onun ölçmek için düzenlediği özellik ya da özelliklerle ilgili olmasıdır. Genellikle sınıftaki öğrenci başarısını ölçmek üzere düzenlenen bütün testler için uygunluk, bir mantıksal analiz ve uzman yargısı konusudur. Uygunluk, güvenirlik gibi testin uygulanmasından elde edilen veriler temelinde istatistiksel olarak belirlenemez. Bir testin geçerli bir derece sorunudur. Ya hep ya hiç sorunu değil. Bir test hepten geçerli veya hepten geçersiz olmaktan ziyade daha çok veya daha az geçerli olabilir. Üstelik bir testin geçerli tam olarak yalnızca testin kendisiyle belirlenemez. O, testin kullanılış maksadına, uygulandığı gruba, uygulanma ve puanlama biçimine de bağlıdır. Bu nedenle bu testin geçerliği nedir diye sormak yerine belli bir amaç, belli bir gruba, belli bir biçimde uygulandığı zaman bu testten elde edilen bir maksat dışında bir testin geçerliğini yüksek, orta veya düşük olarak nitelememek gerekir. Çünkü geçerlik daima belli bir amaç için geçerliktir. Bir testin geçerliği çoğunlukla o testten elde edilen puanlarla belli bir ölçüt ya da ölçütler takımı arasındaki ilişki bakımından belirlenir. Geçerliğin istatistiksel olarak belirlenmesidir bu. Bu işlemde ölçüt ya da ölçütler takımı olan neyin alınmış olduğu ya da alınması gerektiği testin kullanış maksadına bağlıdır. Test puanları ile ölçüt ya da ölçütler takımı arasındaki ilişki katsayısına geçerlik katsayısı adı verilir. Geçerlik katsayısı -1,0 ile +1,0 arasında değişir. Geçerlik, bir ölçme aracının kullanıldığı amaca hizmet derecesidir. Güvenirlik. Bir ölçme aracının sahip olması istenen ikinci önemli özellik güvenirliktir. Güvenilir bir ölçme aracı aynı özellikle ilgili olarak arka arkaya yapılan ölçmelerde yaklaşık olarak aynı sayısal sonucu verir. Güvenilir bir test aynı gruba 2 ya da 3 kez uygulandığında gruptaki her bir kişi bütün uygulamalarda yaklaşık olarak aynı puanı almalıdır. Bir anlamda güvenirlik geçerliğin bir parçasıdır. Bir testin ölçmek istediği özelliği doğru olarak ölçebilmesi için o testin ilkin söz konusu özelliği tutarlı olarak ölçmesi gerekir. Yalnız güvenirlik geçerliğin tek güvencesi değildir. Son derece güvenilir bir test, kullanıldığı maksat için çok küçük bir geçerliğe sahip olabilir. Örneğin, matematik bilgisini ölçmede geçerli olan bir matematik testi, İngilizce bilgisini ölçmek için kullanıldığında belki güvenilir olabilir. Fakat hiçbir zaman geçerli olamaz. Pratikte, bir nesne ya da özellik değişik zamanlarda ölçüldüğünde ölçmelerin hepsinde aynı ölçümü elde etmek hemen hemen olanaksızdır. Çünkü çeşitli nedenlerle tam anlamıyla hatadan arınık bir ölçme yapılamaz. Bu nedenle bir testten elde edilen bireysel puanlar bir ölçmeden diğerine değişecektir. Kullanışlılık. Bir ölçme aracının sahip olması istenilen üçüncü nitelik kullanışlılıktır. Bir testin kullanışlılığı, onun geliştirilmesi, çoğaltılması, uygulanması ve puanlanmasının kolay ve ekonomik olması demektir. Çoğu kez öğretmenler testin kullanışlılığını ilk planda düşünüp onun geçerlik ve güvenirliğini göz önüne almazlar. Böyle yapılması doğru değildir. Bir testin geçerlik ve güvenirliği daima ilk önce düşünülmeli, geçerlik ve güvenirlikten olabildiğince vazgeçmeden kullanışlılık isteği karşılanmaya çalışılmalıdır. Testler hazırlanmasındaki ya da geliştirilmesindeki kolaylık bakımından birbirlerinden oldukça farklıdırlar. Söz gelimi, yazılı yoklama sınavlarının hazırlanması, çoktan seçmeli testlerin geliştirilmesine kıyasla hem daha az zaman alır hem de oldukça kolaydır. Hatta birçok öğretmen yazılı yoklama sorularını sınıfta öğrencilerine sınavın ilk birkaç dakikası içinde yazdırma yoluna bile giderler. Bu durum yazılı yoklama tipi sınavların kullanışlılığını artıran bir etkendir. Eğer öğretmenin sınav gününden önce soru hazırlamak için gerekli ve yeterli zamanı yoksa yazılı yoklama tipi sınavlar yeğlenebilir. Hazırlanan testin ya da soruların sınava giren her öğrenciye bir nüsha düşecek biçimde çoğaltılması testin kullanışlılığını artırır. Basılan testlerde soruların okunması ve birbirlerinden ayrı bir bütün olarak algılanması kolay olmalıdır. Basımı kötü ve neredeyse soruları birbirine karışmış olan bir test kullanışlılığından çok şey yitirir. Ayrıca testler uygulanmadan önce okunamayan ya da yanlış yazılan yerler olup olmadığı bakımından büyük bir özenle gözden geçirilmelidir. Uygulanmasındaki kolaylık yönünden testlere bakıldığında da görünen durum şudur. Seçmeli testlerin uygulanmasında öğrencilerin birbirinden daha kolay kopya çekebilirler. Bu nedenle öğrenci sayısı çok olduğunda seçmeli testlerin uygulanmasında birden çok gözcük kullanmak gerekebilir. Fakat seçmeli testlerde öğrencilerin cevap verme işi kolaydır ve cevaplama çok zaman almaz. Yazılı yoklamalarda ise öğrencilerin birbirinden kopya çekebilmesi o denli kolay değildir. Bu nedenle sınav yapılırken çok sayıda gözcü kullanma zorunluluğu yoktur. Fakat yazılı yoklama sorularına öğrencilerin cevap vermesi çok zaman alır. Her iki sınav türünün yapılmasında uygulamada konuyla ilgisi bulunmayan gözcüler kullanılabilir. Değerlendirme. Değerlendirme eğitimde ölçmeye nazaran daha yeni bir kavram olup anlamı da daha geniştir. Değerlendirme kavramının anlamı tamamıyla objektif tenkitlerin kullanılmasından elde edilen değerleri olduğu kadar yargının kullanmasını ve daha subjektif olan hükümler de içine alır. Bu anlamda değerlendirme öğretim faaliyetlerimizin sonuçları hakkında bir hüküm vermek için öğrencinin büyüme ve gelişme ile ilgili birçok faktörleri de dikkate alınarak yapılan planlı ve programlı çalışmadır. Bu faktörler şunlardır. Öğrencinin başkalarına karşı davranışları, emniyet alışkanlıkları, el becerileri, edindiği bilgiler, anlayışları, değerlendirme yetenekleri ve bunun gibi. Bu özelliklerin çoğu gayet duyarlı, hassas, ölçme araçları ile ölçülebildiği gibi bazıları da etkili bir gözlem sonucu elde edilebilir. Diğer yönden öğrenme yaşantılarını öğrencilere kazandırmak için harcanan çabaların etkili olup olmadığı hakkında bilgi edinmek de gerekir. Acaba öğrencide oluşturulması düşünülen davranış değişiklikleri ne derece gerçekleşti? Bu soruya geçerli ve güvenilir bir cevap bulmaksızın sürdürülüp giden eğitim çabalarının etkili olup olmadığı bilinemez. Bu yüzden uyguladığımız programların hedeflerine ne derece ulaştığını belirtmek için değerlendirmeye gerek vardır. Değerlendirme bir yargılama işlemidir ve iki şeyin karşılaştırılmasına dayanır. Değerlendirme, ölçümlerden bir anlam çıkarmak ve ölçülen nesneler hakkında bir değer yargısına ulaşmaktır. Elde edilen ölçümlerden bir anlam çıkarmak için söz konusu ölçümlerin bir ölçüt ile karşılaştırılması gerekir. Açıkça ifade edilmemiş olsa bile her değer yargısı kesinlikle bir ölçme sonucu ile bir ölçütün karşılaştırılmasına dayanır. Değerlendirme, kesin olarak bir ölçme sonucu ile bir ölçütü gerektirir. Ölçütsüz değerlendirme olmaz. Ölçüt, ya birinci ölçme durumunda olduğu gibi önceden, kesin olarak belirlenmiş bir standarttır ya da gruba bağlı olarak çıkarılmış tipik bir puandır, normdur, grubun ortalama başarısıdır. Ölçüt, değerlendirilecek grup dikkate alınmadan önceden kesin olarak belirtilirse buna mutlak ölçüt adı verilir. Ölçüt, grubun ortalama başarısı gibi grubun başarısından çıkarılan bir norm ise bağıl ölçüt adını alır. Mutlak ölçüte göre yapılan değerlendirmelere mutlak değerlendirme, bir norm ya da bağlı ölçüte göre yapılan değerlendirmeler ise bağıl değerlendirme adı verilir. Değerlendirmenin hatasız ya da az hatalı olması, değerlendirmede kullanılan ölçümlerin değerlendirme maksadı ile ilgili ve o maksat için yeterli olmasını ve uygun bir ölçüt seçilmesini gerektirir. Değerlendirmenin dayandığı ölçümler ne denli hatalı ise değerlendirme de en az o denli hatalı olur. Onun için daha temelde ölçme işleminin doğru olarak yapılması gerekir. Değerlendirmenin amaçları. 1. Tanıma ve yerleştirme amacıyla yapılan değerlendirme. Bu değerlendirmede amaç, öğrencilerin belli bir kurs, ders ya da ünitenin ön koşulu niteliğindeki giriş davranışlarına sahip olma derecelerini saptamadır. Yerleştirme amacıyla yapılan değerlendirme ise, öğrencileri herhangi bir eğitimsel yönden gruplama, sınıflama amacıyla yapılandır. Öğrencilerin aynı düzeyde olanları kendi içinde gruplandırılması, sınıflara ayırma. Bir üniversitenin çeşitli fakültelerine öğrencileri yerleştirme gibi. 2. Yetiştirme amacıyla yapılan değerlendirme. Bu değerlendirme türü öğretim sürecinin bir parçasıdır. Bunda amaç bir konunun, ünitenin öğrenciler tarafından öğrenilme derecesini belirlenmesidir. Konunun, ünitenin öğrenilmeyen eksik yönleri veya öğrenmede mevcut hataları bularak bunları gidermektir. Böylece öğretimi öğrencilerin öğrenme hızı ve gücüne göre ayarlama olanağı elde edilmiş olur. 3. Sonuçların değerlendirilmesi. Genellikle öğretim devresi ortasında ve sonunda programın öngördüğü hedeflere ulaşıp ulaşılmadığına bakılarak öğrenci, öğretmen ve programa ilişkin yargılarda bulunur. Yapılan ara ve sonuç değerlendirilmesiyle öğrencilerin bir okuldan mezun olup olmayacağını, sınıfı, dersi geçip geçmeyeceğini veya farklı programların hangisine yönelip yönelmeyeceğine karar verilebilir. Bu değerlendirmede öğretmenin başarısı da ortaya çıkar. Okulda öğretmenlerin ayrıca yetiştirilmeleri konusunda da kararlara gidilir. Değerlendirmenin yapılabilmesi için bulunması gereken unsurlar. 1. Ölçme sonuçları, ölçümler. Ölçme sonucu veya ölçme yerine geçebilecek gözlem verileri olmaz ise değerlendirilecek unsur belli olmaz. 2. Ölçme veya gözlem sonuçlarını karşılaştıracak ölçütler. 3. Karar verme. Ölçme sonuçlarının kabul edilen ölçütlerle karşılaştırılması ile varılan sonuç, iyi kötü, başarılı başarısız, yeterli yetersiz, güzel çirkin, tembel çalışkan gibi. Bu açıklamadan sonra değerlendirmenin değer biçme, yargıda bulunma yönünden çeşitli tanımlarına burada değinmek gerekir. Değerlendirme, bir çalışmanın sonucu üzerinde varılan yargı, bir şeye değer biçme. Değerlendirme, bir obje veya bir işin belli ölçütler karşısında niteliğini veya değerini tayin etme, bir konuda ölçütlerle gözlem verilerini karşılaştırma. Değerlendirme, niceliği ya da niteliği üzerine yapılan çalışma sonucu varılan yargı. Değerlendirme, türlü öğretim amaçlarının gerçekleşme oranının değişik kollarla ölçme ve ortaya çıkan sonuçlar üzerinde değer biçmedir. Değerlendirmenin kullanıldığı alanlar. Değerlendirme, öğrencilerin eğitim hedeflerine ne kadar yaklaştıklarını ortaya çıkarmadır. Değerlendirmenin her tür öğrenme ve gelişme ile ilgisi vardır. Öğrenme işinin belirtilen eğitim hedeflerine doğru nasıl geliştiğini, gelişmenin hangi noktada kaldığı ve hangi yöne doğru gittiğinin bilinmesi ancak değerlendirme sonuçları ile mümkün olabilmektedir. Gelişmenin yalnız yönü ile değil, ne hızda ve kalitede olduğunun belirtilmesi değerlendirme sonuçlarıyla mümkün olabilmektedir. Öğretimde kullanılan teknik ve yöntemlerin isabetlilik derecesini, ne oranda hedeflere yaklaşabildiğimizi, şu anda hangi noktada bulunduğumuzu belirtmesidir. Tanımı bu yönden ele alarak biraz daha açıklığa kavuşturmak istesek değerlendirme, bireylerin öğrenim amacıyla nasıl gruplandırıldıklarını, uygulanan öğretim yöntem ve tekniklerinin geçerliliklerini, ölçme araçlarının kullanılma ve sonuçlardan yararlanma yollarını, öğrencilerin öğrenim hayatından gerçek yaşama nasıl uyum sağladıklarını ortaya çıkarma işlemidir. Değerlendirme eğitimin her aşamasında vardır. ders kitaplarının geliştirilmesinden okuldaki idari yapının kuruluş ve çalışmasına kadar bütün eğitim ve öğretim ortamının içinde değerlendirme vardır. Değerlendirmenin eğitimde yararlanıldığı alanlar şunlardır. A. Eğitim hedeflerine yaklaşma derecesini saptama. Bunu yapabilmek için de her öğrencinin önceden saptanan eğitim hedeflerine doğru ilerleyişini sürekli ve güvenilir olarak izlememiz gerekir. Öğrencilerin kuvvetli ve zayıf yönlerini bilmemiz ve her öğrencide zaman ilerledikçe ne gibi gelişmeler olduğunu ortaya koymamız bu yönden önemlidir. B. Öğretimde kullanılan yöntem ve tekniklerin geliştirilmesinde değerlendirme. Değerlendirme sonuçları, öğretmenin kullandığı yöntem ve tekniklerin öğrencilerin öğrenme gereksinimlerine, ihtiyaçlarına cevap verip vermediğini ortaya çıkaracaktır. C. Program geliştirmede değerlendirme sonuçlarından yararlanılır. İyi geliştirilmiş ölçme ve değerlendirme araçları yıllık dersin, müfredatın etki derecesini belirlemeye yarar. Programın amaçlarına tam anlamıyla ulaşabilmesi için ölçme sonuçlarına dayanarak program yeniden gözden geçirilebilir. Bir program geliştirilmesinde neyin, ne zaman, hangi sıraya göre öğretileceği önemlidir. Ölçme sonuçları programların nelerinde değişiklik yapılacağını, farklı düzeyde ne kadar bilgi verileceğini, konuların seviyeye göre olup olmadığını açıkça ortaya çıkaracaktır. 12. kasetin A yüzü burada bitti, devamı B yüzünde. Sayfa 481.